Ayrım 10. İyi Kalpli Erendira. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 105. Ellerinde haçları havaya kaldırmış bir grup misyoner, çölün ortasında omuz omuza verip durmuşlardı. Felaket günündeki gibi şiddetli bir rüzgar, çuval bezinden giysileriyle kaba sakallarını uçuruyor, onları neredeyse ayakta duramaz hale getiriyordu. Arkalarında kupkuru kireç badanalı duvarların üzerinde yükselen minicik çan kulesiyle sömürgecilik zamanından kalma büyük bir yapı olan misyonerler evi görünüyordu. Grubun başında bulunan en genç misyoner cam gibi parlayan kirli toprağın üzerindeki doğal bir çatlağı işaret parmağıyla gösterdi. Bu çizgiyi geçmeyin diye bağırdı. Büyük anneyi ahşap bir tahtraven üzerinde taşımakta olan dört yerli misyonerin bağırmasını duyunca durdular. Büyük anne tahtrevende rahatsız oturuyordu. Çölün tozundan toprağından kan ter içinde kalmıştı. Ama azametinden bir şey kaybetmemişti. Erendira yayan geliyordu. Tahtrevanın arkasında eşya taşıyan sekiz yerli tek sıra halinde yürüyor, en arkadan da bisikleti üzerinde fotoğrafçı geliyordu. Çöl hiç kimsenin umurunda değildir, dedi büyük anne. Tanrınındır, dedi misyoner. Kirli işinizle onun kutsal yasalarını çiğniyorsunuz. O zaman misyonerin yarım adaya özgü konuşma biçimi ve diksiyonunu fark eden büyük anne, onun inatçılığına toslamamak için saldırıya geçmemeye çalışıp yine kendi normal haline döndü. Senin esrarengiz sözlerinden bir şey anlamıyorum oğlum. Misyoner Erendira'yı işaret etti. Bu çocuk henüz ergenlik yaşına gelmiş değil. Ama o benim torunum. Daha kötü ya diye karşılık verdi misyoner. Kendi elinle onu bizim gözetimimize ver. Yoksa başka yollara başvurmak zorunda kalacağız. Büyük anne işin buraya varacağını ummamıştı. Pekala hazret diye boyun eğdi korkuyla. Ama er geç bu çizginin ötesine geçeceğim. Göreceksin. Misyonerlerle karşılaşmalarından üç gün sonra büyük anne ile Erendira, manastırın yakınlarındaki bir köyde uyuklarken, esrarengiz ve sessiz bir takım kimseler baskın yapar gibi sürünerek gelip çadırın içine süzülüverdiler. Ay ışığında fosforlu gibi parlayan ham ketenden giysileri içinde, genç ve güçlü kuvvetli rahibe adayı altı yerli genç kızdı bunlar. En ufak bir gürültü çıkarmadan Erendira'nın üzerine bir cibinlik örterek onu uyandırmadan kaldırdılar. Sanki gümüşlü bir balık ağına yakalanmış, kocaman narin bir balığı taşır gibi cibinliğe sarılı olarak alıp götürdüler. Torununu misyonerlerin vesayetinden kurtarmak için büyük annenin denemediği yol kalmadı. Ama en düzgününden en çarpığına kadar her birinde başarısızlığa uğrayınca bir asker olan mülki amire başvurdu. Onu evinin avlusunda, belden yukarısı çıplak olarak, elindeki bir asker tüfeğiyle cayır cayır yanan gökyüzünde, tek başına duran kara bir bulutu ateş eder buldu. Yağmur yağması için onu delmeye çalışarak, gözü dönmüş bir halde, boş yere ateş edip duruyordu. Ama büyük anneye kulak vermek için gerektiğinde ara veriyordu. Onu dinlemesi sona erdiğinde, "Benim yapabileceğim hiçbir şey yok." diye açıkladı. Konkordato'ya göre rahipler, kız ergenlik yaşına gelinceye kadar onu yanlarında alıkoyma hakkına sahipler. Ya da evleninceye kadar. Öyleyse sizi ne diye başkan yapmışlar ki diye sordu büyük anne. Yağmur yağdırayım diye dedi başkan. Sonra bulutun ateş menzilinin dışına çıktığını görünce resmi görevlerini yarıda kesip tümüyle büyük anneyle ilgilendi. Sizin adınıza yanıt verebilecek ve ağırlığı olan biri gerek size dedi. Vereceği imzalı bir mektupla davranışınızın ahlaklı ve dürüst olduğunu garanti edebilecek biri. Senatör Onesime Sanchez'i tanımıyor musunuz? Güneşin alnında, kalçalarına göre fazlasıyla dar bir taburenin üstünde oturmakta olan büyük anne, ağır başlılığını bozmadan öfkeyle karşılık verdi. Ben uçsuz bucaksız çölde, tek başına kalmış, zavallı bir kadınım. Sağ gözü, sıcaktan kaymış olan başkan, acıyarak baktı ona. Öyleyse daha fazla vakit harcamayın hanımefendi dedi. Giden gitmiş artık. Tabii ki giden gitmemişti. Çadırını manastırın önüne kurdu. Surlar içindeki bir kenti kuşatmaya alan, yalnız bir savaşçı gibi oturup düşünmeye başladı. Onu iyi tanıyan gezgin fotoğrafçı, pılısını pırtısını bisikletin sepetine yükleyip tek başına yola koyulmaya hazırlanırken, onu güneşin altında, gözlerini manastıra dikmiş otururken gördü. Bakalım önce kim yorulacak dedi büyük anne. Onlar mı, ben mi? Onlar 300 yıldan beri oradalar, hala da dayanıyorlar dedi fotoğrafçı. Ben gidiyorum. Büyük anne, bisikletin yüklü olduğunu ancak o zaman fark edebilmişti. Nereye gidiyorsun? Rüzgar beni nereye götürürse dedi fotoğrafçı ve yola çıktı. Dünya büyük. Büyük anne içini çekti. Senin sandığın kadar değil serseri. Ama gözünü manastırdan ayırmamak için hıncına rağmen başını çevirip bakmadı. Yakıcı sıcağın altında günlerce, deli rüzgarların estiği geceler boyunca, manastırdan hiç kimsenin dışarı çıkmadığı meditasyon süresince gözlerini oradan ayırmadı. Yerliler çadırın yanına bir gölgelik kurup hamaklarını oraya asmışlardı. Ama büyük anne çok geç saatlere kadar kah başı düşerek, kah kesesinden çıkardığı çiğ tahıl tanelerini uzanıp geviş getiren bir öküzün başa çıkılmaz tembelliği içinde çiğneyerek tahtında uykusuz oturuyordu. Bir gece üstleri örtülü bir dizi kamyon onun çok yakınından ağır ağır geçiriyordu. Kamyonlardaki tek ışık, onlara karanlıkta hareket eden hayalet birer sunak taşı görünümünü veren renkli spotlardı. Büyük anne onları hemen tanımıştı. Çünkü tıpkı Amadislerin kamyonlarına benziyorlardı. Konvoyun en arkasındaki kamyon biraz geride kalmıştı. Yük kasasında bir şey düzeltmek üzere içinden bir adam indi. Hafif devrik duran kenarlı şapkası, uzun çizmeleri, göğsünde çapraz asılı, çift fişekliği, bir asker tüfeği ve iki tabancasıyla sanki Amadislerin bir kopyasıydı. Karşı konulamaz bir istekle büyük anne adama seslendi. ''Benim kim olduğumu biliyor musun?'' diye sordu. Adam pilli bir fenerle onu iyice aydınlattı. Uykusuzluktan çökmüş yüzünü, yorgunluktan feri kaçmış gözlerini. Onun yaşındaki bir kadın için bulunduğu kötü durumda ve yüzüne vuran o çiğ ışık altında bile vaktiyle dünyanın en güzel saçı olduğu söylenebilecek kırlaşmış saçlarına bir an baktı. Onu hiç görmediğinden emin olmasına yetecek kadar inceledikten sonra feneri söndürdü. ''İyice emin olduğum tek şey,'' dedi, ''sizin Hazreti Meryem olmadığınız.'' ''Aksine,'' dedi büyük anne tatlı bir sesle, ''ben hanımefendiyim.'' Adam sırf içgüdüyle elini tabancasına götürdü. ''Hangi hanımefendi?'' ''Büyük Amadis'inki.'' ''Öyleyse bu dünyadan olamazsınız,'' dedi adam gergin bir sesle. ''Ne istiyorsunuz?'' ''Torunumu kurtarmama yardım etmenizi.'' ''Büyük Amadis'in torunu, oğlumuz Amadis'in kızı.'' Şu manastırda tutsak. Adamın korkusu geçmişti. Yanlış kapı çaldınız dedi. Eğer bizi tarlanın işlerine karışabilecek güçte sanıyorsanız, olduğunuzu söylediğiniz kişi olamazsınız. Amadisleri tanımamışsınızdır bile. Kaçakçılığın ne olduğu hakkında da hiçbir bok bilmiyorsunuz demektir. O gece büyük anne öncekilerden de hız uyuyabildi. Yünden bir battaniyeye sayılı olarak, geviş getirmekle geçirdiği gecenin havası belleğini yanıltıyor, içinde bastırdığı hezeyanlar uyanık bile olsa dışarı vurmaya yelteniyordu. Bir zamanlar mutlu olduğu, deniz kenarında renk renk iri çiçeklerle dolu bir evin anısıyla, soluğunun kesilmemesi için eliyle kalbine bastırıyordu. Manastırın çanı çalıp pencerelerinde ilk ışıklar yanıncaya ve sabah duası vakti çıkan sıcacık ekmeğin kokusu bütün çölü kaplayıncaya kadar öylece oturdu. Erendira'nın kalktığı ve ona geri dönmek için kaçmanın bir yolunu aradığı hayaline kapılarak ancak o zaman kendini yorgunluğa bıraktı. Oysa Erendira kendisini manastıra götürdüklerinden beri bir tek geceyi bile uykusuz geçirmemişti. Saçlarını, kafası bir fırçaya benzeyecek şekilde bir bağ makasıyla kırpmışlar, sırtına manastıra kapananların giydikleri, türden, keten bezinden kaba bir cübbe giydirmişler, eline bir kova, kireçli suyla bir de süpürge vererek, oradan her geçenin ardından merdiven basamaklarını kireçlemesini söylemişlerdi. Eşek gibi çalışması gerekiyordu. Çünkü eşya getirip götüren rahibe adaylarıyla, misyonerler çamurlu ayaklarıyla hiç durmadan inip çıkıyorlardı. Ama yatakta çektiği öldürücü cefadan sonra Erendira'ya bir pazar eğlencesi gibi gelmişti bu iş. Üstelik akşam olurken bitkin düşen bir tek kendisi değildi. Çünkü manastır şeytana karşı değil, çöle karşı bir savaşın vermeye adamıştı kendini. Erendira, rahibe adayı Yerli kızların ahırlardaki inekleri sağabilmek için hayvanların boyunlarını vurarak yetiştirdiklerini, peynirlerin suyunu süzmek için bütün gün tahlalar üzerinde tepindiklerini, zor doğum yapan keçilere yardım ettiklerini görmüştü. Sarnıçtan su çekmek için ağır işe alışık yük hamalları gibi ter döktüklerini, kas katı çöl toprağında sebze yetiştirebilmek için öteki çömezlerin çapalamış oldukları iflah olmaz bir bostanı kol gücüyle suladıklarını görmüştü. Ekmek fırınlarıyla ütü odalarının nasıl bir yeryüzü cehennemi olduklarını görmüştü. Rahibelerden birinin bir domuzu avluda kovaladığını, kulaklarından yakalamışken azgın domuzun üstüne doğru ayağının kaymasıyla onu elinden bırakmadan bir çamur deryasının içine düştüğünü, sonunda deri önlüklü iki çömezin onu dize getirmesine yardım ederek bir tanesinin kasap bıçağıyla hayvanı boğazladığını ve hepsinin baştan aşağı kan ve çamura bulandıklarını görmüştü. Hastanenin ayrı bir koğuşundaki veremli rahibeler, üstlerinde son gecelikleriyle teraslarda oturup çeyiz çarşafları işleyerek Tanrı'nın son buyruğunu beklerken, erkek misyonerlerin çölde vaaz vermeye çıktıklarını görmüştü. Erendira, bu yarı karanlık çevrede, yatağın daracık dünyasında, asla hayal edemediği başka türlü güzellikleri ve korkunçlukları keşfederek yaşıyordu. Ama İster en kaba sabalar, ister en tatlı dilliler olsun, rahibe adaylarının hiçbiri onu manastırda gördüklerinden beri ağzından tek sözcük almayı başaramamışlardı. Bir sabah, kovadaki kireci sulandırırken, terli bir çalgıdan çıkan öyle bir müzik sesi duydu ki, çölün aydınlığı içinde daha da berrak bir ışığa benziyordu sanki. Bu mucizenin büyüsüne kapılarak, göz kamaştırıcı haziran ışığının bir anda içeri doluverip, orada kala kaldığı koca koca pencereleri olan, çıplak duvarlı, geniş, bomboş bir salondan içeri baktığında, salonun ortasında, daha önce hiç görmediği güzel bir rahibenin klavsenle bir paskalya oratoryosu çaldığını gördü. Erendira, yüreği ağzında, gözünü bile kırpmadan dinledi müziği. Ta ki yemek çanı çalana kadar. Öğle yemeğinden sonra, süpürge otundan fırçasıyla, merdiveni kireçlerken, bütün çömezlerin inip çıkmalarının sona ermesini bekledi. Kendisine hiç kimsenin duyamayacağı bir yerde tek başına kaldı ve işte o zaman manastıra girdiğinden beri ilk kez olarak konuştu. "Mutluyum," dedi. Böylelikle büyük annenin Erendira'nın kendisine geri dönmek için kaçacağı umudu sona ermiş oluyordu. Ama o hiçbir karar almadan kuşatmayı İsa yortusuna kadar inatla sürdürdü. Yılın bu zamanı misyonerler, nikahsız yaşayan gebe kadınları evlendirmek için peşlerine düşüp çölü tararlardı. Yanlarına askeri birlikten iyice silahlanmış 4 kişi ve bir sandık dolusu öteberi alıp külüstür bir kamyonetle en uzak çiftliklere kadar giderlerdi. Bu yerli avının en zor yanı, erkeklerin hamaklarında yan gelip yatarlarken yasal karılarından, nikahsızlardan beklediklerinden daha ağır iş beklemeye kendilerinde hak gördükleri biçiminde geçerli bir neden ileri sürerek ilahi adalete karşı kendilerini savunan kadınları bu evlenmeye ikna etmekti. Onları kandırarak yola getirmek, Tanrı'nın buyruğunun kulaklarına daha yumuşak gelmesi için kendi dillerinin şurubunda eritip sunmak gerekiyordu. Ama sonunda en kaytarıcılar bile altın taklidi bir çift küpeye fit oluyordu. Buna karşılık kadınların rızası bir kez alındıktan sonra erkekleri kaba kuvvetle evlendirmek üzere hamaklarından sille tokat indirip elleri kolları bağlı olarak kamyonetin kasasına götürmek gerekiyordu. Büyük anne, yerli gebe kadınlarla dolu kamyonetin günlerce manastıra doğru geçip gittiğini görmüş, ancak önündeki fırsatı kavrayamamıştı. Tam İsa yortusu olan pazar günü havai fişeklerle çan seslerini duyup sefil halkın neşe içinde şenliğe gittiğini görünce fırsatı anlayabildi. Kalabalığın arasında gördüğü gelin tacı ve duvağa takmış gebe kadınlar tesadüfi kocalarını kollarından tutmuş, toplu nikahla onları yasal koca haline sokmaya götürüyorlardı. Önünden geçenlerin en sonuncuları arasında saçları dibinden kesilmiş, üstü başı lime lime, elinde ipek fiyonklu, kocaman bir paskalya mumu taşıyan, temiz yüzü bir çocuk da vardı. Büyük anne ona seslendi. "Baksana yavrum," diye sordu en yumuşak sesiyle. "Bu şamata arasında sen ne yapmaya gidiyorsun?" Çocuğun elindeki mumdan ürkmüş gibi bir hali vardı. At dişini andıran kocaman dişleri yüzünden ağzını kapamakta da güçlük çekiyordu. "Rahipler beni ilk kuda sahnesinden geçireceklerdi," dedi. "Sana ne kadar verdiler?" "5 peso." Büyük anne kesesinden bir tomar kağıt para çıkardı. Çocuk şaşkın baka kalmıştı. "Ben sana 20 veriyorum," dedi büyük anne. "Ama ilk kuda sahnesinden geçmen için değil, evlenmen için." "Peki kiminle?" "Torunumla." Böylece Erendira, üzerinde manastır cübbesi, başında çömezlerin armağanı dantel bir örtüyle, büyük annesinin ona satın aldığı kocanın hiç değilse adını bile bilmeden manastırın avlusunda evlendi. Güher çileli zemine dayalı dizlerinin acısına, gebe 200 gelinin kullandığı oğlak postlarının pis kokusuna, değişmez sıcağın altında Latince okunarak beynini döven Aziz Paulus mektubuna belirsiz bir umutla katlanmıştı. Çünkü misyonerler bu beklenmedik nikah tuzağına karşı koyabilmenin yolunu bulamamışlar. Ama onu manastırda tutabilmek için son bir girişimde bulunmaya söz vermişlerdi. Yine de tören sona erdiğinde, papalık temsilcisinin, bulutlara ateş açan askeri amirin, yeni evlendiği kocasının ve fütursuz büyük annesinin önünde Erendira, kendini doğduğundan beri kaderine hükmetmiş olan büyünün etkisi altında hissetti yeniden. Özgür, gerçek ve kesin iradesinin ne olduğu kendisine sorulduğunda bir an bile duraksamadı. "Gitmek istiyorum," dedi. Ve tabii kocasını işaret ederek ekledi. "Ama onunla değil, büyük annemle gideceğim." Ulises, bütün öğleden sonrayı babasının bahçesinden bir portakal aşırmaya boşuna çabalayarak geçirmişti. Çünkü hastalıklı ağaçları budarlarken babası gözünü ondan ayırmamış, annesi de evde onu göz hapsine almıştı. Böyleyse hiç değilse o gün için bu niyetinden vazgeçip en son portakal ağaçlarını budamayı da tamamlayıncaya kadar istemeyerek babasına yardım etmeye koyuldu. Çok geniş olan portakal bahçesi sessiz ve gözden ıraktı. Çatısı pirinç levhalarla kaplı, ahşap evin pencerelerine bakır teller geçirilmişti. Sütunlar üzerinde yükselen ve yoğun çiçekli sade bitkilerle dolu geniş bir terası vardı. Ulises'in annesi terasta, baş ağrısını hafifletmek için şakaklarına bastırdığı tütsülü yapraklarla Viyana işi bir salıncaklı iskemleye uzanmış, yerli ırkına özgü bakışları oğlunun hareketlerini portakal bahçesinin en uzak köşelerine kadar gözle görülmez bir ışık hüzmesi gibi izliyordu. Kocasından çok daha genç ve çok daha güzel bir kadındı. Sadece kabilesinin kıyafetlerini giymeyi sürdürmekle kalmıyor, ırkının en eski sırlarını da biliyordu. Ulises, elinde ağaç budama aletleriyle eve döndüğünde, annesi saat 4'te alacağı ilacı istedi ondan. Yakındaki bir sehpanın üzerinde duruyordu. Ulises, dokunur dokunmaz bardakta ilaç şişesi de renk değiştirmişti. Sonra sırf oyun olsun diye masanın üzerinde başka bardaklarla birlikte duran kristal bir sürahiye dokundu. Onun da rengi maviye döndü. Annesi ilacını alırken onu izliyordu. Bu gördüğü şeyin ağrısının yanıltmasından kaynaklanmadığından emin olunca yerli dilinde sordu. "Ne zamandan beri oluyor bu?" "Çölden döndüğümüzden beri," dedi Ulises yine yerli diliyle. "Sadece camdan eşyalara dokunduğumda böyle oluyor." Ona göstermek için masanın üzerindeki bardaklara birbiri ardından dokunmaya başladı. Hepsi başka başka renkler almışlardı. "Böyle şeyler sadece aşk yüzünden olur," dedi annesi. "Kim bu?" Ulises yanıt vermedi. Yerli dilini bilmeyen babası o sırada elinde bir hevenk portakalla terastan geçiriyordu. "Neden söz ediyorsunuz?" diye Hollandaca sordu Ulises'e. "Önemli bir şey değil," diye karşılık verdi Ulises. Ulises'in annesi Hollandaca bilmiyordu. Kocası eve girince oğluna yerli dilinde sordu. "Ne dedi sana?" "Önemli bir şey değil," dedi Ulises. Babası eve girdiğinde onu gözden kaybetmişti. Ama sonra ofisinin penceresinden gördü onu. Annesi Ulises'le baş başa kalıncaya kadar bekledi. Sonra ısrar etti. "Kim olduğunu söyle bana." "Hiç kimse değil," dedi Ulises. Dikkatini vermeden yanıtlamıştı onu. Çünkü babasının ofisteki hareketlerini kolluyordu. Şifreyi çevirebilmek için portakalları para kasasının üstüne bıraktığını görmüştü. Ama o babasını gözlerken annesi de onu gözlüyordu. Uzun zamandan beri ekmek yemiyorsun dedi. Hoşlanmıyorum. Annenin yüzü bir anda alışılmadık bir canlılık kazanmıştı. Yalan dedi. Aşk üzüntüsü çekiyorsun da ondan. Böyle olanlar yemek yiyemezler. Gözlerinde olduğu gibi sesinde de yalvarıştan tehdide doğru bir geçiş olmuştu. Bana kim olduğunu söylesen iyi olur. Yoksa sana zorla arındırma banyosu yaptırırım. Hollandalı ofisindeki para kasasını açmış, portakalları içine koyarak kasanın kapısını yeniden kapatmıştı. O zaman Ulises pencereden ayrılıp sabrı taşarak annesine karşılık verdi. Dedim ya hiç kimse diye dedi. Bana inanmıyorsan babama sor. Hollandalı sayfaları kopuk incili koltuğunun altında, gemici piposunu yakarak ofisin kapısında göründü. Karısı İspanyolca konuşarak sordu ona. Çölde kimi tanıdınız? Hiç kimseyi diye yanıt verdi kocası, biraz daha dalgın bir tavırla. Bana inanmıyorsan Ulises'e sor. Koridorun dibinde oturup tütünü bitinceye kadar piposunu tüttürdü. Sonra incili rastgele açtı. Akıcı ve kulağa hoş gelen bir Hollandacayla hemen hemen 2 saat boyunca oradan buradan seçilmiş parçalar okudu. Gece yarısı olduğunda Ulises'in kafası öylesine meşguldü ki bir türlü uyuyamıyordu. Anıların acısını bastırmaya çalışarak 1 saat daha hamağında döndü durdu. Ta ki acının kendisi bir karara varabilmesi için gerek duyduğu gücü ona verene kadar. O zaman kot pantolonunu, ekose gömleğini ve binici çizmelerini giydi. Pencereden atlayarak kuşlarla yüklü kamyonetle evden kaçtı. Portakal bahçesinden geçerken o öğleden sonra aşıramadığı 3 tane olgun portakalı kopardı. Gecenin geri kalan bölümünü çölde yol olarak geçirdikten sonra şafak sökerken rastladığı köylerde ve çiftliklerde Erendra'nın ne yöne gittiğini sordu. Ama hiç kimse ona bilgi veremiyordu. Sonunda onun senatör Onesime Sanchez'in seçim kafilesinin peşinden gittiğini ve senatörün o gün Nueve Castilla'da olması gerektiğini haber verdiler. Senatörü orada değil de bir sonraki köyde buldu ama Erendra artık onunla birlikte gitmiyordu. Çünkü büyük anne senatörün elinden ahlaki durumuna kefil olan bir mektup almayı başarmış ve bununla çöldeki en kapalı kapıları bile açarak yoluna devam etmişti. Ulises 3. gün ulusal postadaki adamla karşılaşmış, o da aradığı yönü göstermişti ona. Denize doğru gidiyorlar dedi. Hem acele etmeye bak, ihtiyar orospunun niyeti Aruba adasına geçmek. 10. ayrımın sonu, sayfa 117.